Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi programına hoş geldiniz. Bu akşam Genç Dergisi'nin Ağustos 2017 sayısından yazılar paylaşacağız ve ilk olarak Gökhan Gökçe'nin kaleme aldığı eskimeyecek bir eser Kutadgu Bilig başlıklı yazıyı sunacağız. Tarih yolculuğumuza devam ediyoruz. Bir önceki sayımızda 16 Büyük Türk Devleti'nden Uygurları yazmış, bize bıraktıkları asıl miras olan Doğu Türkistan davasını ele almaya çalışmıştık. Yıldızlar tamamlanıyor, şimdi ise sırada Karahanlı Devleti var. Karahanlı ismi hanedana verilmiş bir isim olup devlet bu tabirle anılmıştır. Kara ismi daha sonra unvan olarak kullanılacak olup manası kuvvetli, serttir. Devletin kuruluş yeri Türkistan coğrafyası ya da Galat'ı meşhur ifadesiyle Orta Asya'dır. 840 yılında kurulduğu kabul edilir. Devleti kuran boylar konusunda bir tefrika varsa da Yağma, Karluk ve Çiğil boylarından müşterek bir şekilde devletin teşekkül ettiği düşünülür. Devletinin bilinen kurucu ismi Bilge Kül Kadir Han'dır. Göktürk sistemine benzer bir şekilde teşekkül eden devletin doğusunda Arsan Han, batıdaysa Buğra Karahan oturmaktaydı. Bu sisteme göre doğudaki asıl Kaan olup batı doğuya tabiydi. Daha sonra Oğulcak Han zamanında başkent Kaşgar'a taşınır. Kaşgar şehri Doğu Türkistan bölgesindedir. Bu dönemde İslamiyet bölgeye kadar yayılma alanı bulmuş olup Türkler arasında İslam 100 yılı aşkın bir süredir tanınmış haldedir. Ancak bölgedeki Türklerin İslam'la ciddi bir kitle halinde müşerref oluşu da bu dönemde gerçekleşir. Hadisenin efsanevi hali şu şekildedir. Abbasi halifeliğine bağlı Samani oğulları bölgede hakim durumdadır. Hükümdarla taht mücadelesine girişen bir şehzade kaçarak Karahanlılara sığınır. Burada Karahanlı şehzadelerinden Saltuk Buğra ile dost olur. Saltuk Buğra eski Türk inançlarına iman etmekteyken Samani şehzadesi Müslümandır. Onun vesilesiyle Saltuk Buğra Müslüman olur ve Abdülkerim adını alır. Amcası Oğulcak Han'la mücadeleye girişen Saltuk Buğra tahta geçer ve devletin milletin han tarafından İslamlaştırılması süreciyle Türkistan coğrafyası İslamiyet'le şereflenir. Batı kolunda İslamlaşmayı sağlayan Saltuk Buğra Han ardından Balasagun'u da fethederek devletin tamamına hakim olur ve İslam Türkistan'ın tamamına yayılır. 1042 yılına gelindiğinde ise taht mücadelesini takiben devlet Doğu Karahanlı ve Batı Karahanlı olmak üzere ikiye bölünür. Batı Karahanlı'nın sınırları Maveraünnehir, Fergane'nin bir bölümü, Farab, Özkent bölgelerini kapsamaktaydı. Başkent Özkent şehriydi. Sonra Semerkant merkez oldu. Bir dönem Han, Buhara'yı da payitaht edinmişti. Bu bölgeler Türk Müslümanlığı şeklinde addedilen omurgasını İmam-ı Azam Ebu Hanife'nin, kalbini İmam Maturidi'nin, aklını ise tasavvuf cereyanı içerisinde neşet ederken Piri Türkistan, Ahmet Yesevi'nin temsil ettiği bir inanç tarzını ortaya çıkarmıştır. Anadolu'dan Balkanlara uzanan pek çok tarikat zümresi kökenlerini, kültürel kodlarını Türkistan'a bağlarken bu bölgeyi işaret etmektedir. Bu dönemde 1040 Dandanakan Savaşı'nı takiben Büyük Selçuklu Devleti de kurulmuş olup Batı Karahanlılar onlarla iyi geçinmeyi tercih etmişlerdi. Anadolu Fatihi Sultan Alparslan'dan sonra tahta geçen Sultan Melikşah zamanında Büyük Selçuklulara bağlanan devlet bu durumunu Katvan Savaşı'na kadar sürdürdü. Moğolların bir nevi öncü birlikleri olan Karahıtaylarla vuku bulan 1141 tarihli Katvan Savaşı'nda Büyük Selçuklular yıkılmaya yüz tutunca Batı Karahanlı toprakları Karahıtayların hakimiyetine girdi. Harzemşah liderinin Semerkant'a hücumuyla beraber Karahanlı hanedanı ve siyasi uzantıları tamamen ortadan kaldırılmış oldu. Doğu Karahanlı Devleti 1211 Moğol istilasıyla yıkılacaktır. Sınırları ise Yedi Su, Çu, Talas, Seyhun, Şaş, Fergane'nin bir kısmıyla Cungarya bozkırlarına, İrtiş Nehri'ne ve güneyde Taklamakan Çölü'ne kadar uzanmaktaydı. Bu bölge Türklerin yerleşik hayata geçtiği ilk yerlerden olup kültürel gelişim ivme kazanmıştı. Bugün dahi başucu kitabı olan ve Yusuf Has Hacip tarafından yazılan Kutadgu Bilig bu bölgede kaleme alınmış olup Doğu Karahanlı hükümdarı Tamgaç Buğra Karahan'a sunulmuştu. Yusuf Has Hacip, hünkârın bir nevi özel kalemi, sekreteriydi. Örten, saklayan gibi bir kelime anlamına karşılık gelen haciplik makamı bir saray göreviydi. Yusuf da Has Hacip olarak hükümdara öğütler içeren bir eser kaleme almış ve sunmuştu. Zamanla zayıflamaya başlayan devlet sırasıyla Kara Hıtayların ve Naymanların işgaline uğrayacak, ardından bunların üst tabakası olan Moğolların Cengiz öncülüğünde dehşet saçan istilalarına karşı koyamayarak 1211 yılında Doğu Karahanlı Devleti tarih sahnesinden çekilecektir. Türkistan coğrafyası ve Türkistan coğrafyasının İslam'la müşerref olması elbette ki Karahanlılar tarafından bize bırakılan büyük mirastır. Ancak biz Karahanlılardan bize kalan temel mirasın Kutadgu Bilig adlı eser olduğunu düşünüyoruz. Kutadgu Bilig yalnızca bir saray görevlisi tarafından hünkâra yazılmış, öğüt veren bir eser olarak yorumlansa da bu ifade hiç şüphe yok ki eserin kıymetini tarif için pek yetersizdir. Kutadgu Bilig yazıldığı güne kadar süren 1200 yıllık Türk devlet geleneğinin aklının özü ve özetidir. İçerisinde yöneticiye öğütler verirken Türk sosyo-kültürel hayatından ipuçlarını da sunar. Eserde hükümdara uzanan dört temsil mekanizması vardır. Akıl, bilgi, saadet, mutluluk, adalet, hukuk ve akıbet. Türk İslam devlet geleneğinin temellerinin anlatıldığı eserde temel iki unsursa kut inancı ve töredir. Kut, Allah'ın hükümdara dünyayı yönetme gücü vermesi demektir. Türkler idarecilerinde kut olduğuna inanırlar ve o yüzden ona büyük bir bağlılık gösterirler. Kendi kaderlerini liderleriyle bir gördüklerinden, bilhassa tehlike anlarında canlarını liderleri için feda etmeye kalktıklarında, aslında vatan, din ve millet için şehadete koştuklarını bilirler. Bunun birçok misalini tarihimizde bulabiliriz. Buradan bakınca henüz geçen sene yaşadığımız 15 Temmuz tarihli hain kalkışmanın önüne hangi psikogenin ateşlenmesiyle geçtiğimizi daha iyi anlamış oluruz. Eserde ikinci bir direk olan töre ise kültür, gelenek ve adetlerimizden mülhem olup, bozkır hayatında filizlenerek son halini konar göçer dönemde alan Türk ananesine denir. İçerisinde özel matem gün ritüellerinden ekonomik işleyişin kriterleri, sosyal yaşamın çerçevesinden yazılı olmayan ancak uygulanmasında beis görülmeyen hukuk kuralları vardır. Destansı Türk hükümdarı Oğuz Kağan'ın şahsında sembolik hale gelen Türk töresi, eski Türk inancını da içerisinde gizli bir şekilde barındırır. Kıymetini izah için yapılan birçok çalışmaya rağmen Kutadgu Bilig için yeterli bir tahlil, değeri için hatırı sayılır bir tespit yapılamamıştır. Ancak Kutadgu Bilig, kimlik, kültür ve dünya görüşü konusunda en aşağı 300 yıldır buhran yaşayan milletimiz, kültür adamlarımız ve devlet ricalimiz için muazzam bir rehber olacak nitelikte bir eserdir. Geleceğin tayini hiç şüphe yok ki geçmişin tahlili ve ayakların yere basarak güncelin takibi üzerinden bir kurguyla inşa edilebilir. Bunun için de otoritelere başvurmak kaçınılmazdır. İşte Kutadgu Bilig adlı kıymetli eser, Rönesans, devrim, ihtilal, inkılap, tekamül. Her neyse arayan kültür ve siyaset dünyamız için hiç şüphe yok ki bir sıçrama tahtası olacaktır. Yazımızı o muazzam eserden kulağımıza küpe olası birkaç öğütle bitirmiş olalım. Gönlünü ve dilini doğru tut. Her bakımdan tam zengin olmak istersen kanaatkar ol. Böylece kendi nasibini elde etmiş olursun. Huzur istersen zahmetle birlikte gelir. Sevinç istersen kaygıyla birlikte bulunur. Menfaat sandalyeye benzer. Başında taşırsan seni küçültür. Ayağının altına alırsan seni yükseltir. Söz ağızdayken sahibinin esiridir. Ağızdan çıktıktan sonra sahibi onun esiridir. Değerli dinleyenlerimiz, programımıza ilk olarak Gökhan Gökçe'nin kaleme aldığı eskimeyecek bir eser Kutadgu Bilig başlıklı yazıyı paylaştık. Değerli dinleyenlerimiz, Sesi Dergi'ye bir başka yazıyla devam ediyoruz Erkam Radyo'da. Genç Dergisi'nden Yunus Emre Tozal'ın kaleme aldığı Kurtuba'da Yükselen Endülüs Medeniyeti başlıklı yazıyı sunacağız şimdi de. Kurtuba, zihin dünyamızda keşfedilmeyi beklenen bir nutfe. Yüzlerce kütüphanenin oluşturulduğu, en ince mimari estetikle yapılmış yüzlerce caminin, sarayın yapıldığı hadis, tefsir, kelam, astronomi, matematik, botanik, filoloji, mimari, tıp, eczacılık alanlarında binlerce alimin yetiştiği, bir o kadar eserin üretildiği, yüzlerce medresenin kurulmuş olduğu İslam medeniyetinin gözü yaşlı beşiğidir Endülüs. Endülüs tarihi kitabının yazarı Ziya Paşa sadece Kurtuba şehrinde 200 bin hane, 600 cami şerif, 500 hastane, 800 medrese, 9 hamam bulunduğunu belirtir. Nüfusun da buna göre tahmin edilebileceğini ifade eder. Medreseleri, eserleri, kütüphaneleri, kervansarayları, sokakları, mimari estetikleriyle yaptıkları sarayları ve camileriyle Batı'nın 700 yıl sonra ulaşabildikleri imkanları, düşünsel açılımları, Kurtuba'da yükselen Endülüs medeniyeti o dönemde yakalamıştı. Convivencia, yani insani değerlere bağlı kalarak yaşama sanatının tarihte en güzel örneğini uygulayan Endülüslü Müslümanlar, 3 asır boyunca içinde yaşadığımız medeniyetin anneliğini yapmıştır. Müslümanların gayrimüslimlere hoşgörülü davranışları konusunda batılı bir düşünür olan Chatfield şunları söylemektedir. Araplar, Türkler ve başka Müslümanlar, Hristiyanlara karşı batılı milletlerin, yani Hristiyanların uyguladıkları muamele ve gaddarlığın aynısını yapmış olsalardı, bugün doğuda tek bir Hristiyan bile kalmazdı. Arapların ve Asyalı göçebelerin oluşturduğu Endülüs Emevileri, 756'dan 1031'e kadar 275 sene büyük bir devlet olarak hüküm sürdüler. İbn Hafaçe'nin divanında geçen şu dizeler bu medeniyetin parlak günlerine dair söylenmiştir. Ey Endülüs sakinleri! Ne mutlu size ki sulara, nehirlere, ağaçlara ve gölgelerine sahipsiniz. Cennet bahçesi sizin diyarınızdan başka bir yerde değil ve şayet seçebilecek olsaydım bu diyarda kalmayı seçerdim. Yarın cehenneme düşmekten korkmayın. Çünkü cennet nimetlerini tatmış olan hiç kimse ateşe sokulmamıştır. Devletler ve milletler yıkılır. Geriye onların ilim ve sanat eserleri, onların yaşayışlarını, nizam ve münasebetlerini anlatan tarihleri, yani medeniyetleri kalır. 2 Ocak tarihi Endülüs medeniyetinin Kurtuba'nın somut bir devlet olarak yıkılışının tarihidir. 2 Ocak 1492'de Endülüs'ün ve Gırnata'nın bilge emiri Ebu Abdullah, şatafatlı bir törende şehrin anahtarlarını Aragon kralı Ferdinand'la Kastilya kraliçesi Isabel'e teslim eder. Kendisi de eşini ve aile fertlerini alarak görkemli Elhamra'nın üst tarafında ve Sierra Nevada dağlarının eteğindeki kayalık tepeye çekilir ve bugün İspanyolların El Ultimo Suspiro del Moro, yani Mağriplinin son iç çekişleri dedikleri yerden teslim ettiği hazineyi gözyaşlarıyla seyrederler. Bir İngiliz yazarı Kurtuba'yı şöyle anlatır. Sarayları, bahçeleriyle pek güzel olan Kurtuba'nın ilim müesseseleri insanı hayrete bırakırdı. Kurtuba müderrisleri ve muallimleri memleketlerini Batı'nın bilgi hazinesi haline getirmişlerdi. Kurtuba'ya Avrupa'nın her tarafından talebe akın olurdu. Hekimlik, Endülüs bilginlerinin buluşlarıyla Galenos devrinden beri ulaşamadığı yüksekliğe çıkmıştı. Astronomi, kimya, coğrafya, biyoloji gibi bilgiler Kurtuba'da bütün ihtişamıyla gösterildi. Edebiyatsa Avrupa'da hiçbir zaman bu kadar ileri gidememişti. İslam kültür ve medeniyetinin batıya açılan kapısı Endülüs. Miladi 710 yılına kadar Kuzey Afrika'nın birçok bölgesini kontrol altına alan Müslümanlar, Akdeniz'i aşarak Avrupa topraklarına geçmişler, Tarık bin Ziyad'ın öncü birliğiyle İspanya topraklarına ayak basmışlardı. Müslümanlar karşılarına çıkan Rodrigo komutasındaki Visigot ordusunu mağlup ederek Malaga, Elvira, Cordoba ve Visigotların baş şehri Toledo'yu ele geçirdiler. Diğer tarafta Musa bin Nusayr da 712 yılında Kuzey Afrika'dan ordusuyla harekete geçerek Sevilla, Carmona, Niebla, Merida gibi önemli İspanyol merkezlerini zapt edip Toledo'da Tarık bin Ziyad'le birleşir. Bu iki gücün birleşmesiyle bir yıl içinde León, Galicia, Lerida, Barcelona ve Zaragoza şehirleri ele geçirilerek Endülüs'te Batı Avrupa'yı hedef alan yeni akımlar başladı. 1. Abdurrahman sürgününde Kurtuba'ya gelmiş ve Endülüs Emevi Devleti'nin başkenti olarak da Kurtuba'yı seçerek etkisi yıllarca sürülecek Muhyiddin İbn Arabi, İbn Cebiriol, İbn Bahçe, İbn Tufeil, İbn Rüşd gibi büyük düşünürlerin, filozofların yetişmesine ortam sağlayacak bir medeniyet inşasına başladı. Maria Rosa Menekol Endülüs medeniyetinin gelişme aşamasını şöyle ifade ediyor. Görkemli Kurtuba şehri ve bu şehri baş şehir yapmış olan Endülüs yönetimi, Batı'nın kültürel, maddi ve entelektüel refahının kara deliğini doldurmuştu. Bin yılını izleyen ilk asır içerisinde her türden yan yollar açılacak ve nasıl bir yaşamın var olabileceği ve bir kültürün neler elde edilebileceği ile ilgili olarak dikkatler uzak kuzeydeki eteklerde yer alan toprakların dış köşelerine ulaşmaya başlayacaktı. Washington Irving, Arapların ve Asyalı göçebelerin Endülüs'e gelmeleriyle Endülüs'e doğunun hikmet ışığını saçtıklarını, diğer memleketlerin solgun talebelerinin Araplardan ilim tahsil ettiklerini, derin antik bilgileri öğrenmek için Toledo, Kurtuba, Sevilla ve Granada üniversitelerine devam ettiklerini belirtir. Irving, eğer Arapların ve Asyalı göçebelerin oluşturduğu büyük ordunun Endülüs'ü fethederken Tours ovalarında durdurulmamış olsalardı, bugün Paris ve Londra'nın mabetlerinde hilalin yükselebileceğini ifade eder. Sezai Karakoç'ta Çıkış Yolu 1 adlı kitabında Washington Irving'in tespitine nazaran şu önemli tespiti yapar. Endülüs bizden imdat istediği zaman biz henüz Akdeniz hakimiyetini bile kurmuş değildik. Eğer Timur'un Anadolu'yu istilası olmasaydı, İstanbul'un fethi daha önce müyesser olacak ve Endülüs'ün imdadına yetişecektik. Endülüs'ün imdadına yetişseydik ne olurdu? Bu tarihin toptan değişmesi olurdu. Çünkü Endülüs Avrupa'nın batısındaydı. Osmanlı ise doğusunda. Avrupa iki taraftan kıskaç altına alınmış demekti. Bir medeniyet, yani bizim medeniyetimiz, İslam medeniyeti Avrupa'yı doğudan ve batıdan kuşatmış durumdaydı. Ve bu medeniyet bir gün belki orta yerde Viyana'da buluşacaktı. İşte o zaman tarih tümüyle değişecekti. Endülüs, hikmetin üretildiği bir medeniyet inşa etmiş, irfanın Müslümanların oluşturdukları hikmet evini şöyle tarif eder Irving. İspanya'daki Müslüman imparatorluğu, dikildiği toprakta iyice kök salamayan, dışarıdan gelme şahane bir bitki gibi oldu. bütün Batı komşularıyla aralarında aşılmaz dini engeller ve gelenekler bulunan ve doğulu hemcinslerinden de çöl ve denizlerle ayrılmış olan İspanya mağriplileri tecrit edilmiş bir halk olarak kalıyorlardı. Onların bütün hayatı gasp edilen bir memlekette ayakta durmak için uzun, yiğit ve kahramanca bir mücadele haline geldi. Onlar İslam'ın öncülüğünü yapıyorlardı. İslam'ın yayılma prensibinden vazgeçtiler. İspanya'da huzurlu ve devamlı bir hakimiyet kurmaya çalıştılar. Tarihi kaynaklar Endülüslü alim Abbas bin Firnas'ın da uzun çalışmalar sonunda yeni bir keşifte bulunup bir cihaz yaptığını, üzerine kumaş geçirip kanat yerine büyük kuş kanatları taktığını ve bu aleti çalıştırarak havalanıp uçtuğunu kaydeder. Üstelik havada uzun süre kuşlar gibi süzüldüğünü, daha sonra da yavaşça yere indiğini söyler. Endülüslü alim Abbas bin Firnas, laboratuvarlarda suni bulutla gök gürültüsü ve yıldırım meydana gelişini gösterecek kadar yüksek ilmi seviyeye ulaşmıştı. Nobel ödüllü ünlü Fransız fizikçi Pierre Corrie, "Endülüs'ten bize 30 kitap kaldı, atomu parçalayabildik. Eğer yakılan 1 milyon kitabın yarısı elimize ulaşmış olsaydı, bugün çoktan uzayda galaksiler arasında seyahat ediyor olacaktık," demişti. Evet değerli dinleyenlerimiz, Sesli Dergi programında son olarak Yunus Emre Tozal'ın kaleme aldığı Kurtuba'da Yükselen Endülüs Medeniyeti başlıklı yazıyı paylaştık. Genç Dergisi'nin Ağustos 2017 sayısından aktardık yazılarımızı. Böylelikle programımızı noktalıyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz. Yarın tekrar buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.